Ayrım 21. Yalancı Tanıklar Kahvesi, Vedat Türkeli. Sayfa 205. Sevinsin mi, kızsın mı bilemeden çıktı savcılıktan. Kitapları poliste kalmıştı. Yok, verecekler miydi? Ulan rezil herifler, suçunuzu saklamak için daha ne boklar yiyeceksiniz bakalım. Ne yapacaktı şimdi? Bugün hiçbir şey yemediğini anımsadı. İstek de duymuyordu. Apacıydı ağzı. Geçen bir taksiye binip Sıhhiye'de indi. Yolüstü bir muhallebiciye girdi. Çorba dedi garsona. Sıcak çorbayı iştahla içti. Üstüne tavuklu pilavla aşure de yiyince iyice yerine gelmişti ağzının tadı. Şimdi ne yapacaktı? Nedim Hoca, çocuklar ne durumdaydılar? Nasıl bulacaktı hocayı? Ne evini bilirdi, ne ev telefonunu. İster misin tutuklamış olsunlar adamı? O kadarı da artık... Olmaz diye bir şey var mı bu ülkede? Kürt Mahmut'tan bir kulp takmışlar bakarsın. Senin başına gelenlerin mantığı mı var? Var ne de olsa. Olay yerinde görüldük. Karakol polisi yakalar. İşin iç yüzünü bilir mi ki onlar? Yukarıdan birileri bırakın dedi, bıraktılar. Bizim kitaplar gitti yalnız. Savcıya bak. Niye okuyorsun bunları diyor. Herifler okumaya düşman. Muhallebiciden çıkıp Kızılay'a yürürken kafasında dönenip duran Nedim Hoca'ydı. Nedim Hoca diyoruz ya, soyadı? Belenciydi, tamam. Delenci demiş gelen postacı bir gün. Yok, dilenci demiş o da. Gülerek anlatmıştı. Yürüyüp postaneye girdi. Asılı telefon rehberinde Belenci'yi aradı. Sevindi, bulmuştu. Bu Fide'nin telefonu. Bu da ev olmalı. Kolay olmuştu. Sevinerek çevirdi numaraları. Çaldırdı uzun uzun. Açan yoktu. Eski numara belki de. Bir de yarın sabah arayayım bakalım. Kızılay'a yürüyüp otobüse bindi. Salih'le konuşsam iyi olacak. Fide yandı. Nereden arayacaklar beni? Telefon alacağız. Başka yolu yok. Telefon olmasaydı Reyhan'la. Ne Reyhan'ı be? Yani artık Sedef, bizim katip filan da nereden arayacaklar? Anacığın da parayı onun için yolladı oğlum. Otobüsten inince gözüne çarpıveren Fide'nin çapraz tahtalarla kaplı yanık görüntüsü karartıverdi içini. Yaklaşıp önünde dursa ağlayacaktı sanki. Hemen sapıverdi evin sokağına. Ulan kızlara döndük be. Reyhan da böyle kaçtı. Kız olduğu için mi kaçtı aptal? Sizin tutuklamalardaki aslan gibi kızlar, su koyuveren nice oğlan. Söyle ve başlama gene. Ne yapayım? Oğlanlar gibi yüreksiz olduk desin kızlarda. Nedim Hoca'yı nasıl bulacağız? Sorun o şimdi. Uyur uyanık geçirdi geceyi. Derin uykuya ortalık ışırken dalmıştı. 12'ye geliyordu gözünü açtığında. Giyinip çıktı hemen. Fide'ye şöyle bir bakarak karşı sokaktaki sütçüye girdi. Kahvaltı söyledi. Bir bardak sıcak sütle yiyecekler masaya konmuştu ki dikeldi birden. Şu camın önünden geçiveren oğlan Rıza değil miydi? Fırladı. Biraz ileride Fide'ye geçmek için duralayıp yola dönen oğlan Rıza'ydı, evet. Sevinçle seslenerek yürürken dönüp Muhsin'i görünce Rıza da sevinmiş, koşarca yaklaşmıştı o da. Ben de size bakıyordum Muhsin Bey. Eve hiç gelmemişti ama sokağı biliyormuş, soruşturacakmış. Nedim Bey nerede? Hastanede, numuneye kaldırdılar, kalp krizi geçirmiş savcılıkta. Aklına gelmemişti böyle bir olasılık. Dün gelip de Fide'yi öyle görünce tutamamış, ağlamaya başlamış. Kimliğini gösterip orada çalıştığını söylemiş. Dokunmamış polis. Gidip bankadan Nedim Hoca'ya telefon etmiş o da. Fide'ye dönünce Mahmut gelmiş. Alıp ikisini polis müdürlüğüne götürmüşler bu kez. Mahmut'u tutup bir iki soruyla onu bırakmışlar hemen. Çıkınca yine gelmiş Fide'ye. Arabaya binerken yakalamış Nedim Hoca'yı. Savcılığa gidiyorum, sen kal demiş Rıza'ya. Kağıt gibiymiş yüzü. Saatler geçip de gelmeyince savcılığa gitmiş o da. Öğrenmiş durumu. Görüşmeye izin veriyorlar mı? Akşam yoğun bakımdaydı. Sen göremezsin dediler. Naime abla hastanedeymiş. Onu da göremedim. Gel şurada bir şeyler yiyip hocaya gidelim. Lokmalar boğazına takılır gibiydi kahvaltıda. Rıza da suskundu. Bir şey yememişti. Sadece çayını yudumlarken... Ucuz atlattık gene dedi. Bir iki saat sonra olsa gitmiştik hepimiz. Yakaladıkları biri var mı? Nereden olacak? Saçma soru. Bizi yakaladılar işte. O değil miydi istedikleri? Fide'yi toparlayıp kapılara tahtaları çaktıran... Kesti Rıza. Onu mal sahibinin adamları yaptı sanıyorum. Nedim Bey arabaya binerken çalışıyorlardı. Mağazası üç sokak ötede, Çorumlu, varsıl bir manifaturacıymış mal sahibi. Aleviymiş galiba. Hocayla da çok iyiymiş araları. Rıza da bilmiyordu daha Fide'nin iç durumunu. Numuneye vardıklarında gençten bir doktora rastladılar girişte. Rıza tanıyordu. Sordu hemen. Nasıldı Nedim Hoca? İyiye gidiyormuş. Tahsin Bey bakıyor ona. Şu ileriki oda. Çabucak daldı koridora. Solcu bir doktormuş bu konuştuğu, Rıza'nın dediği. Fide'ye uğrarmış ara sıra. Yürüdüler. Önde Rıza, kapıyı vurup girdiler ilerideki odaya. Buğdaysı, kranta, sağ kaşı üzerinde bıçak yarasına benzer çizgi olan, inceden biriydi Doktor Tahsin Bey. Ayakta bir hemşire duruyordu oturduğu masanın yanında. Öndeki sandalyede oturan eli bastonlu kadın kapıya döndü. Naime Hanım'dı. Bunları görünce sevinir olmuştu o da. Doktorun bir şey sormasına kalmadan bir adım attı Muhsin. ''Geçmiş olsun Naime abla'' dedi. Yorgunca başını salladı Naime Hanım. ''Sağ olun Muhsin Bey'' deyip acılıkla ekledi. ''İnşallah geçmiştir.'' Dönüp doktora tanıttı. Muhsin Bey en sevdiği öğrencisiydi Nedim Bey'in. Rıza da Fide'dendi. Nedim Bey'in sağlık durumunu yeni gelenlere özetledi doktor. Orta ağırlıkta enfarktüs olayı. Yaşamsal tehlike atlatılmış. Naime Hanım'ın kapıdan gördüğü gibi yoğun bakımda yatıyormuş. Birkaç gün daha tutacaklarmış orada. Doktora sağ olun deyip odadan birlikte çıktılar Naime Hanım'la. Bastona dayanarak ağır adımlarla yürüyebilen kadın, yukarı kattaki yakın tanıdıkları başhemşireye çıkmak için asansöre yönelince duralayıp döndü üzgün bir bakışla. ''Hep bekliyordu Nedim'' dedi. ''Verilmiş sadakamız varmış. Ya sizler içerideyken olsaydı?'' Acılıkla ekledi. ''Nedim de böyle olmasaydı.'' ''Benim yapabileceğim bir şey var mı?'' ''Sağ olun Muhsin Bey. Bildiğim bir şey yok benim bu konuda. Rıza'yla konuşursunuz.'' ''Para filan gerekiyorsa lütfen.'' ''Hayır sağ olun efendim. Nedim bir kendine gelsin bakalım.'' Nedim Hoca'nın yoğun bakımdan çıkmasını beklediği üç gün boyunca boşlukta sallanır gibiydi Muhsin. Sık sık da Reyhan'a takılıyordu kafası. Başka ne yapacaktı ki kız? Saçma, anlamsız bir yük. ''Taşıyamayacağım mı?'' diyorsun sen de. ''Ben bir şey demiyorum. Ağırlığını görüyorum sadece. Taşımayıp da ne yapacağız? Birileri taşıyacak bu yükü ki sonunda fırlatıp atabilsinler tarihin uçurumuna. Öyle demiyor muyuz? Evet, öyle diyorsunuz da. Yükten mi senin tedirginliğin, yüksüzlükten mi?
Yükün en taşınmazı yüksüzlük. Asıl yükü taşıyanlara sor bir de. Olur, görürsem sorarım. Yük altında canı çıkıyor herifin, ayırdığında değil. Ne sorayım? Saçmaladın. İyi ettim. Sedef'le konuştu. Ardından İstanbul'daki Salih'i aradı telefonla. Olayı gazetelerde okumuş. Birkaç güne kadar gelecekti. Konuşurlardı. Gazetelerin arka sayfalarında birkaç satırla yer almıştı olay. Ülkede olan bitenlerin yanında sözü mü olurdu kitapçı vitrininin yakılmasının? Hocayı ancak 4 gün sonra görebildi hastanedeki odasında. Hüzünlü bir gülümsemeyle bakmıştı kapıdan elinde çiçekle giren Muhsin'e. ''Geçmiş olsun hocama.'' Yorgunca başını salladı. ''Sağ ol.'' dedi fısıldar gibi. Aynı acılı gülümsemeyle ekledi. ''Hepimize.'' Uzun konuşmaya izin yoktu. Karyolanın başucundaki sandalyede suskun oturan Naime Hanım'la bir iki söz ettiler sadece. Yarından sonra anjiyo yapacaklarmış. Kan almaya girmişti hemşire. Odadan çıktı Muhsin. Naime Hanım da geldi arkasından. Daha birkaç hafta kadar hastanede tutacaklarmış Nedim Bey'i. Akşama kadar Naime Hanım bekliyor, geceleri de bir hemşire kalıyormuş yanında. ''Heyecan duyacağı şeyleri konuşmayacaksınız.'' demiş doktor. Nedim Bey de sormuyormuş işleri. Hele bir hastaneden çıksınlarmış bakalım. Muhsin yardım önerisini yineledi. Aynı sözlerle karşıladı Naime Hanım. Gereği yoktu şimdilik. Rıza'yla konuşsundu. Ayrılmış, hastaneden çıkıyordu ki Rıza'yla karşılaştı bahçede. Değişen bir şey yoktu. Mahmut görünmemişti daha. Ne yapacağını Rıza da bilmiyordu. Önemli bir şey olursa evde aramasını söyleyip ayrıldı Rıza'dan. Boş günlerin sallantısı başlıyordu gene. Hanife teyzeyi görmeye gitti o gün akşamüstü. Yoktu evde. Sedef mi aldı acaba? Benim kendimi bir toparlamam gerek. Okunacak kitap da kalmadı evde. Hepsini götürdü eşekoğlu eşekler. Gene alırsın. Alacağız da eve bir telefon önce. Sık sık annem arayacakmış. Arasın. Kötü mü? Parasız kalmayız. Sorun o değil şimdi. Ben ne yapacağım? Herkes yapacak bir şey buluyor da sen niye bulamıyorsun? Gidip bir kahveye bomba mı atayım? Öğretmenleri içeri tıkıyorlar, dayanışma yaptılar diye. İşçilerin el koyduğu tarışa İzmir'de asker girmiş. 500 kişiyi gözaltına almışlar. Oraya git sen de. İşçiler de beni bekliyor, aralarına aldılar da. Sen de gider Zeliş'i bulursun İzmir'de. Zeliş'inden de, Reyhan'ından da. Aklım oramda sanki. Değil mi? Ne bileyim neremde? Reyhan akıllıydı ama. Onun aklından da. Bu hergele Salih de ağzıma bir parmak bal çalıp gidiyor. O buldu işini. Ne yaparım ben tek başıma? Tipe, tesipe mi girsem? Ya da gene bir gizli örgüte? Kafam yatmıyor ki. İş olsun diye mi gireceğiz? Kafanın neye yattığını biliyor musun? Biliyorum da işe yaramıyor. Ne işe yarıyor peki? Bilmiyorum. Bir Nedim Hoca vardı. İyi kötü konuşuyorduk. O da yok. Hastaneyi her görmeye gittiğinde aynı solgun durgunluktaydı Nedim Bey. Hafta sonunda çıkardılar eve. Pazar akşamı 5'te buluştukları Rıza, dikim evi arkalarındaki evlerine götürdü Muhsin'i. Bir sitenin 3. katındaydılar. Kapıyı yardımcı kadın açtı. Genişçe bir pabuçluktan sonra girdikleri, 3 büyük pencereli aydınlık bir salonun köşe divanında, sırtı yastıklara dayalı yatan Nedim Hoca, gülümseyerek bakıyordu. Yanı başındaki koltukta oturan Naime Hanım, kalkıp Muhsin'leri karşıladı. El sıkmalardan sonra, çalışan kadının divan yakınına çektiği sandalyelere oturup, ağırdan söyleşiye girdiler. İlk kez konuşuyorlardı olay üzerine. Üzgünden çok, aldırmazlık içinde görünüyordu hoca. Ülkede olup bitenlerin yanında bunun sözü mü edilirdi? Mal sahibinin hiç beklemediği yakınlığı göstermesi de sevindirici olmuştu. Asıl önemlisi de yardıma koşan adamlarının hocanın kilitli bıraktığı çekmecelerdeki yazı dosyasını, kimi değerli makbuzları, bonoları, çekleri, banka defterleriyle birlikte yıkıntıdan çıkarıp Naime Hanım'a ulaştırmalarıydı. Dün eve gelip de onları görünce sevinmişti hoca. Sigortalı olan Fide de, sigortacılar gelip yıkıntı durumunu saptamadıkça girmiyorlardı içeri. Yalnız Rıza polislerin yanı sıra girip bakmıştı şöyle bir. Raflardaki kitaplar yerlerde dağınık, yanmış görünüyordu. Arkada depodakilere pek bir şey olmamış gibiydi. Sigortanın böyle bir olayda zararı ödeyip ödemeyeceği belli değildi daha. Mal sahiplerinin avukatı bu sorunu da çözmeye çalışıyordu. Oradan para çıkarabilirlerse karşılanamaz bir kayıpları olmayacak gibi görünüyordu. Ne yapacağını hoca da bilmiyordu daha. Hemen işe girişmesine izin verilmemişti. Uzunca bir süre dinlenmesi gerekiyordu. Mahmut'u sordu hoca. Rıza'da da bir duyum yoktu. Kürtler üzerine bir şeyler konuşuluyordu ki kapı çalınıp akrabadan birileri gelince izin isteyip kalktı Muhsin. Rıza da çıktı onunla. Yolda dertleşir gibi biraz da çekinerek ne yapması gerektiğini sordu Muhsin'e. Bir yayın evinden öneri almıştı. Nedim Bey'den ayrılmak istemiyordu ama Fide'nin ne olacağı belli değildi. Ne yapsın da acaba? Şaşaladı Muhsin. Naime Hanım'la konuş istersen dedi. Ben ne diyebilirim ki? Bindikleri otobüste suskundular. Kolejde inen Rıza'ya yanıt veremediği için hem üzgün hem kızgındı Muhsin. Ne diyecektim peki? Sanki sen biliyorsun da ne yapacağını. Ben de ona kızıyorum ya. Niye bilmiyorum? Hanife teyzeye bir uğrasam mı? Sedef'i de arayamamıştı. Demirtepe'de indi otobüsten. Gene evde yoksa? Gider mülkiyelilere kafa çekerim. İyi halt edersin. Sokağa girince baktı. Işık vardı pencerede. Zile bastığında içeriden sesler geldi. Kapı açılıp da karşısında Salih'i görünce ikisi de sevindi birden. Kucaklaştılar. Akşamüstü gelmişti o da. Gece geç vakit ya da sabah erken Muhsin'e uğrayacaktı. Yemek yemişlerdi annesiyle. Masayı topluyordu. Hanife teyzenin elini öptü Muhsin. Karşısındaki koltuğa geçti. Sen de epeydir görünmedin Muhsin. Bağışlayın teyzeciğim, öyle oldu. Geçen de uğradım. Evde yoktunuz yalnız. Mevlid'e götürdülerdi. O gün olmalı. Bizimkileri görmeye gittim filan ben de. Daha sık uğrarım artık. Salih'in gelip oturmasıyla yavaşça kalktı Hanife Hanım. Hadi siz konuşun, ben de odamda televizyona bakayım biraz. Salondaki televizyonu içeriki odaya taşımışlardı. Hanife Hanım çıkınca Salih aldı hemen. Seni bulmak da sorun oldu. Olayı gazetede görünce şaşaladım. Sen aradın da neyse. Bir telefon alacağım, başka yolu yok. Hoca nasıl? tüm olup bitenleri anlattı Muhsin. Daha bir şey konuşamamışlardı hocayla. Ne diyorsun, biz yürütelim mi fide işini?
Verir mi?
Ortak olacağız, hoca artık hasta sayılır, bizden iyisini mi bulacak? Oturabilecek misin orada?
Duraladı Muhsin.
Ne bileyim, bir şey diyemiyorum, daha önce de konuştuk bunu. Sen diyemezsen ben ne diyeyim oğlum?
Kısa bir suskunluktan sonra aldı Muhsin. Ben iyi değilim Salih, kafam duruluğunu yitirmiş gibi. Boş beklemekten belki de, bu sendikadan bana bir şey çıkacağı yok. Senin orada kalman bile sorun bu ortamda. Aslında ne yapacağız bilmiyorum yani.
Salih de sessiz kalmıştı.
Sedef işi ne oldu?
Ne bileyim ben, yarın göreceğim onu.
Bir duraksamadan sonra,
doğrusun dedi Salih, hepimiz sallantıdayız, bulanık her şey. Bir sürü herif yöremizde, provokatörü, devrimcisi, ayır ayırabilirsen. En güvendiğin biri pat diye kaymış bakıyorsun. Başka ne yapabiliriz ki Muhsinciğim?
Duralayıp baktı bir süre.
İstanbul'a gelsene sen, 3-5 günlüğüne filan. Havan değişir biraz. Buraya çakılı kaldın.
Şu fidenin durumu belli olsun bakalım. Nerede kalırım orada?
Alaylı güldü Salih. Hilton'da bir daire ayırtırsın herhalde. Ağa oğlusun sen.
Sıçmışım ağa oğlunun da şimdi. Canımı sıkma ulan.
Alaylı gülümser bakışını bozmadı Salih. Seni sokakta koymayız, korkma.
Ülke sorunlarına kaydı söyleşi. Günlük gazete olaylarına değinip yorumlar yapıyordu Salih. Eskiden heyecanla katıldığı yaklaşımların sıradanlığıyla her söyleneni, alışkanlıkla eklediği kendininkiler de içinde, her sözü uzaktan dinliyor gibiydi Muhsin.
Anladık be kardeşim, bunlar bildiğimiz şeyler. Biz hangi gün?
Kalktı.
Uyku bastırdı Salih. Seni annene bırakıp gideyim ben.
Salih de kalktı. İstanbul'a gelirsen iyi olacak.
Düşüneceğim. 21. ayrımın sonu, sayfa 212.